İlhan İlhan, yayına hazırlayan Muzaffer İlhan Erdost. 4. kaset 2. yüz. Yaşamdan koparılış. 7 Kasım 1980, sabah saat 9. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önünden bir araba Mamak Askeri Ceza ve Tutuk Evi'ne doğru gitmek üzere hareket etti. İçinde iki genç adam vardı. Sol Yayınları'nın kurucusu Muzaffer Erdost ile kardeşi Onur Yayınları'nın kurucusu İlhan Erdost. 20 dakikalık bir yolculuktan sonra araba Sıkı Yönetim Komutanlığı Adli Müşavirliği önünde durdu. İki kardeş aynı gün yaklaşık 8 saat sonra gözaltına alındılar. Bu kez 3 dakikalık bir yolculuk yapacak A bloğa götürüleceklerdi. Aynı gün saat 18. A blok iç nizamiyesinin önünde yorgun görünümlü iki kardeş belirdi. Bir as subay ve 4 er nezaretinde bir cemseye bindiler. Araba C bloğa doğru ilerliyordu. Akşamın ıssızlığını iki kardeşin haykırışları yarıyordu. Arabadan indirilip C blok koğuşuna atıldıklarında ayakta duracak halleri yoktu. İlhan Erdost midem bulanıyor kusacağım diye bağırarak yere yığılmıştı. Ağabey ise baygındı. İlhan Erdost nefes alamıyorum diyerek 7 Kasım 1980 akşamı can verdi. Öldürülenler yargılandı. Bu olayın üzerine Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı 4 er hakkında kasten adam öldürmek, as subay hakkında ise kasten adam öldürmeye azmettirmek suçlarından dava açtı. 27 Ekim 1983 Sıkı Yönetim Komutanlığı 1 numaralı askeri mahkemede İlhan Erdost davası son aşamasında. İzleyenler arasında Muzaffer İlhan Erdost da var. Erdost, kardeşini öldüren sanıkları dikkatle gözlüyor. Askeri yargıç kararı okuduğunda ağabey Erdost'un vücudu kasılıyor. As subay Şükrü Bağ, Er Ahmet Şeker, Metin Gündoğan, İbrahim Keskin 10 yıl 8 ay ve Er Kısmet Çağlar 8 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmışlardır. Erdost, 36 yaşındaki o canlı hayat dolu insanı hangi adalet diriltebilir ki diyerek ağır ağır salondan çıkan izleyicilerin arasına karışıyor. Acı kabuk bağlayınca. Ölüm acısı Erdost ailesini kökünden sarsmıştı. Ama zaman bütün yaralara kabuk bağlatıyordu. Ağabey Erdost artık gözyaşı dökme zamanının geçtiğini düşünüyor ve kardeşini geleceğe anlatmak zorunluluğunu ve sorumluluğunu üstleniyordu. Sonunda ortaya Muzaffer Erdost'un derlediği bir kitap çıktı. İlhan İlhan. Bu kitapta kardeşinin ölümünün ardından yazılan yazıları, şiirleri bir araya getirmişti. Kendisinin yazdığı yazıları da, şiirleri de. Kitap 1983'ün aralığında İlhan Erdost'un kurduğu Onur Yayınları'nda basıldı. Ocak 1984'e gelindiğinde ise kitabın birinci baskısı çoktan tükenmişti bile. Canına can olamadım. Ne kadar birlikte olduk, ne kadar birbirimizin yarısı olduk. O kadar birlikte olduk ki son geceyi emniyette birlikte bir kanepede yan yana yatarak geçirdik. Son fotoğraflarımızı yan yana çektiler. Birlikte dövüldük. O kadar birlikte olduk ki onu yanı başımda yitirdim. Ama benim için ne denli acı oldu ki ben kaldım o gitti. Canına can olamadım. Onun canı benim canım oldu. Adı benim adım oldu. Ve yazdıklarım artık Muzaffer İlhan adıyla basılsın istiyorum. Ancak o zaman İlhan'ın yaşamının düşünsel yanı, İlhan gerçeği bir ölçüde yansıtılmış olacak. Ağabey Erdost, çocuklarının, gençliklerinin, tüm çalışma yaşamlarının birlikte geçtiği, kardeşinin ardından böyle söylüyor. Ne gözyaşı ne ağıt. İlhan, İlhan'ın yayınlanışının amacı ne? Bir gözyaşı, bir ağıt mı? Bu sorunun yanıtı da şöyle. Yaşadım, ölüm acısı yakıcıdır. Şimdi biliyorum zaman acıyı da dindiriyor. O bazen sıcak bir ana, usta öğretmen, zorlu bir düşman gibi acıya kabuğunu örüyor. Burada acının doruklaştığı ve öldürümün anlamının açıklandığı yazı ve şiirleri okura bir kez daha toplu olarak ulaştırırken amacımız okuru acıya vurmak değil, İlhan'ın canıyla simgelediği insan yaşamının değerini, insan onurunun yüceliğini, toplumu ileriye yücelten değerleri ve hepsinden önemlisi özgürlüğün değerini koruma direncini yığınsal güce dönüştürmektir. Bu kitap okunduktan sonra yalnızca gözyaşı dökülmüyor. İlhan Erdost'un tutkuyla bağlandığı yaşamdan nasıl koparıldığı, onun ölümünün anlamı, kimi ölümlerin ne denli büyük ve onurlu olduğu bir kez daha somutlaşıyor. 4 yaşındaki türkülerin babası için söylediği sözler insan yüreğini yaralıyor. Yüzün nerede baba, nerede? Bana tatlı tatlı gülen. Sesin nerede baba, nerede? Bana tatlı kızım diyen. Hani İlhan var ya anne, hani babam var ya anne. Şimdi nerede, uzakta mı? Uzak nerede, söyle anne. İlhan İlhan okunduktan sonra gözler nemli, yürek dirençli olarak kitap saygıyla rafa konuyor. İlhan Erdost'un gülümseyişi ise hiç unutulmuyor. Nokta. 12 Mart 1984. İki Görüş. Oktay Akbal. İlhan İlhan bir kitap değil, bir çığlık bence. Bugüne değil, yalnız geleceğe de yönelik. Yarınki kuşaklara da. Muzaffer Erdost en güzel davranışı yaptı. Kardeş olarak, dost olarak İlhan'ı kendi adına kattı. Muzaffer İlhan Erdost oldu. Kardeşini kendi benliğinde yaşatmak savaşı veriyor. Acı, ürpertici, korkunç bir olay bu. Utanç verici. Böyle bir olayın geçtiği bir dönemde yaşayan hepimiz için. Anlayan, duyan, insan yüreği taşıyanlar için. İlhan İlhan'ı bir şiirler toplamı, bir yazılar demeti olarak görmemeli. Dediğim gibi, bugüne yarına seslenen bir çığlık o. Acındırıcı, yürek sızlatıcı pek çok kitap vardır. Bu öylelerinden değil. Yüreğimize olduğu kadar kafamıza da sesleniyor. Silkeliyor, uyarıyor, bilinçlenmeye, doğruyu, eğriyi, iyiyi, kötüyü anlamaya çağırıyor. Bir tokat gibi şaklıyor yüzlerde. Cemal Süreyya. İlhan İlhan kendine özgü bir kitap. 3 yıl önce öldürülen İlhan Erdost'un anısına yazılmış şiirleri, yazıları bir araya getiriyor. Artık kişisel olmaktan çıkmış, toplumsal anlamda simgesel bir değer kazanmış bir anı bu. İlhan İlhan yalnızca bu da değil. Birçok şairin birbirinden habersiz kotardığı bir sanat yapıtı. Sanırım 50 yıl sonra da yeni okurlarca büyük bir burkuntuyla okunacak. Kitapta özellikle Muzaffer İlhan Erdost'un yazdıklarında İlhan'ın kendisini görüyoruz. Muzaffer İlhan Erdost olarak yaşaması, Muzaffer'in bir yanının İlhan olarak deryada salınması. Kendisine yöneltilen ölüm alçakça, kardeşi İlhan Erdost'u alıp götürmüştü daha alçakça ve Muzaffer Erdost İlhan'ın adını da alarak Muzaffer İlhan Erdost oldu. Nokta. 12 Mart 1984. Mektup. 29 Şubat 1984. Çanakkale. Değerli ağabeyim, Metin Demirtaş'ın Hançer ve Lirik'ini çok sevdim. Kitaptaki İlhan kardeşinle ilgili şiirleri görünce bir daha acı acı düşündüm o Kasım ayını. O zamanlardan beri içeride olduğum için İlhan abiyle ilgili yazıların çoğunu okuma olanağı bulamamıştım. Tam bu günlerde İlhan İlhan geldi. Coşarak, duygulanarak, hüzünlenerek, ürpererek ve sonuçta daha bir dirileşerek okudum. Sunuş içinde yazdığın gibi, ölümü değil öldürümü ve daha önemlisi öldürümleri anlatmış olmanın duygusunu hep taşı ağabey. Gönlünün amacına ulaşmış olmanın rahatlığıyla dolmasını dilerim. İçimden geldiği gibi yazıyorum bu mektubu. Geç kalmış bir başsağlığı dileği olarak da kabul edebilirsin. Mamağın o koşullarında daha önce iletemedim duyduklarımı. Sonraları da yara deşmek durumuna düşmemek için yazmamıştım. Şimdi İlhan İlhan'ı okuyunca aynı değerleri savunan ve kardeş kabul ettiğin insanlardan biri olarak kitaptan dolayı sıcağı sıcağına kutlamak istedim. Böyle bir ürünü şu günlerde insanımıza sunmuş olman daha bir önemli, değerli. Yaşanan acıların sinikleştirdiği insanlara, direnç verdiği gerçeğiyle, kardeş kaybetme acısının biraz olsun hafifleyeceğine inanıyorum. Yaşadığımız günleri düşününce İlhan'ın ölümüyle gelen acıların, kişisellikten ötede ve herkese kısım kısım kendini tattırdığını görüyoruz. Bu açıdan yaşananın değişik çizgilerin bütünleşmesi olmuş İlhan. Mama'nın acılarının ve Kasım ayının benim için de çok özel bir önemi var. Ama sorun bu değil. Şuna inanıyorum ki, uzaktan yakından benzer şeyleri yaşayan yığınla insan için kendini bulduğu, bütünleştiği, dayanma gücü kazandığı, onurunu yücelttiği güzel bir kitap olmuş İlhan abinin anısına hazırladığın kitap. İlhan'ı okudukça bir sevgili ölünün çağrıştırdıklarıyla acıyı genellemeye varıyor insan. Bu noktaya vardıran, omuz veren sayfalarla dolu. İlhan'ı bu yüzden sıkıca bağrıma bastım. Koğuş arkadaşlarım da aynı duygular içindeler. Ve arkadaşlarım adına sana ve kitaba emeği geçen tüm arkadaşlara selamımızı ve emeğin boşa gitmediğini iletiyorum. Bu satırları benim ve koğuş arkadaşlarımın içerden duyguları olarak kabul edin. İlhan hepimizin kardeşi olmuş, bunu bilin. Değerli ağabeyim, İlhan'ı okuyunca yazmak istedim bunları. Yaşam sürüyor, ölümler acılarla da olsa diyerek acını yürekten paylaşır, saygı ve selamlarımı yollarım. Koğuş arkadaşlarımın, İsmet Yalçınkaya'nın özellikle selamlarımı tüm tanıdıklara selamlarımı iletirim. Çocukların gözlerini öperim. Dostluk ve kardeşlikle kucaklıyorum. Güneşli güzel günlere. Hoşça kalın ağabey. Öner Yağcı. Öner Yağcı, gülüşün İlhan abi. Ağlamıyorum ki deyip ağlayan, türkülerindir ağlatan beni. Hadi eyvallah diyemeden gittin, kucaklaşamadan. Öldüğümde gitarla gömün beni, diyen Lorca'nın İspanyası mı mamak? Cehennemleri cennet kılmaya, satır satır emeğinle sunulan, solun, onurun kitaplarıdır senin gitarın. Gülüşün, bileğli bıçaktır kitaplarında. Ağıp mamaktan, karşı yakadan, filizleniyor Kızılay'da. Güldürüyor İlhan abi. 23-28 Şubat 1984 Çanakkale Cezaevi. Öldürüm ve İlhan'ın ikinci öldürülüşü. Hasan Cemal, tank sesiyle uyanmak. İlhan Erdos Mamak'ta öldürülüyor. Pazar 16 Kasım. Onur Yayınları sahibi İlhan Erdost, Mamak Askeri Cezaevinde dövülerek öldürüldü. 10 Kasım Pazartesi sabahı öğrendik. 7 Kasım'da ağabeyi, Sol Yayınları sahibi Muzaffer Erdost'la birlikte gözaltına alınmıştı. 11 Kasım Salı sabahı gazetenin göbeğinde 7 sütuna başlık. Başına vurulan yayıncı İlhan Erdost öldü. Bir spot başlığın altında, bir assubay ve 8 er gözaltında. Aynı gün öğleden sonra da gazetemiz kapatılmıştı. Gerçekten acılı bir gündü 11 Kasım 1980. Sıkıntı içindeydik. Akşama doğru Uğur'la bürodan çıktık. Havada çiseliyordu. Kapalı sıkıntı yüklüydü. Erdostların evine uğrayacaktık. Yolda 12 Mart 1971 döneminin acılı günlerini konuştuk. Nasıl olsa 12 Eylül de geçecekti. Ama nasıl? Çankaya'da kar yağdı sokaktaki Erdostların evi ana baba günü. Muzaffer Erdost henüz serbest bırakılmamış cenaze töreni için. İlhan'ın genç eşi bir köşede çırpınıp ağlıyor. İki küçük çocuk şaşkın. Uğur İlhan için yazmış olduğu makalesini Cumhuriyet'te artık yayınlayamayacağı için Erdost'un eşine veriyor. Bir cenaze töreni. Çarşamba günü hava gene kapalı ve yağmurluydu. Önce Hacı Bayram Camii, arkasından Yeni Mahalle Mezarlığı. Muzaffer Erdost bir köşede perişan. Kafasında bir kasket. Yüzü yara bere içinde, balon gibi şişmiş. Gözlerinin altı morarmış, çürük içinde. Elleri de şişmiş. Yer yer kan oturmuş üstüne. Neredeyse tanınmaz bir halde. Ve akşam kendi ağzından dinledik bu feci olayı. Dinlemek bile insana olağanüstü acı veriyordu. Oysa o yaşamıştı. Erdos anlatırken BBC'nin Türkçe haberlerinde Mehmet Ali'nin sesi duyuldu. Bir yandan İlhan'ın ölümünü, öte yandan Cumhuriyet'in kapatılışını veriyordu. Mehmet Ali'nin sesi ve haberi verişte hissettirdiği duyarlılık sanki bir teselli kaynağı olmuştu. Alacakaranlıkta, çok uzaklardan da olsa bir ışık bir an için yanıp sönmüştü. Erdost anlatıyor. Bir iki gün önce olayla ilgili tuttuğu notları ulaştırdı bana Erdost. Günlüğüme olduğu gibi alıyorum. Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube basın grubunda bir dosyam bulunduğu ve buraya telefon etmem istendiğine ilişkin Zafer Çarşısı'nda amcamın oğlunun kitap evine bırakılan not üzerine 3 Kasım 1980 Pazartesi sabahı verilen numaraya telefon ettim. Basın grubu başkomiseri Cevdet Bey benim emniyete gelmem gerektiğini söyledi. Konunun ne olduğunu sordum, bilmediğini, sıkı yönetimin benim temin edilmemi isteyen bir yazısı bulunduğunu ekledi. Aynı gün sabah Emniyet 1. Şube basın grubuna gittim. Bana kardeşim İlhan Erdost'un niçin gelmediği soruldu. İlhan istenmemişti, haberimiz de yoktu. Masanın üzerinde duran bir kağıtta benim ve kardeşim İlhan'ın ev ve iş yerlerimizin aranması ve altında el yazısıyla yazılmış bir maddede delil bulunmasa bile derin soruşturma yapılması istenilen yazı duruyordu. Aynı gün benim ve kardeşim İlhan'ın evinde, iş yerimizde arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuru bulunmadı. Yalnız evlerimizde bulunan, çoğu sahibi bulunduğum Sol Yayınları tarafından yayımlanan kitapların birer listesi çıkarıldı. Bu liste yasaklanmış kitap bulunup bulunmadığı açısından incelenmek üzere 1. Şubenin yetkili dairesine verildi. 3 kitap hakkında toplatılma kararı olduğu belirtilerek bu kitaplar evden aldırıldı. O gün Emniyet Sarayı'nda 6. kattaki nezarette kaldım. Ertesi sabah basın grubu başkomiseri benim ifademi aldı. Bana doğduğum yer, annemin ve babamın ne iş yaptığı, kardeşlerimin ne yaptığı, ilk orta ve liseyi okuduğum yerler, fakülte öğrencilik yaşamım, evliliğim, çocuklarım ayrıntılı biçimde soruldu. Kültürel ve siyasal düşüncelerimdeki gelişme süreci, siyasal düşüncelerim, dinsel inançlarım ve benzeri konularda ayrıntılı ifadem alındı. Suçlama niteliğinde hiçbir soru sorulmadı. Yalnızca benim evimde bulunan ve gene kendi yayınlarım arasında 10 yıldan fazla bir süredir yeni baskılarını yaptığım 3 kitap hakkında nihai bir yasaklama kararı bulunmadığını, birisi hakkındaki kararın kaldırıldığını, diğer 2 kitap hakkında verilen toplatma kararının da bizim yayınlarımızla ilgili olmadığını, başka yayın evleri tarafından aynı adla yayımlanan kitaplar hakkında olduğunu ayrıntılı olarak açıkladım. 5 Kasım 1980 sabahı İlhan, Emniyete 1. Şube basın grubuna gelmiş. Onun da aynı biçimde ama daha kısa bir ifadesi alınmış. İlhan Onur Yayınları sahibi olduğu gibi aynı zamanda hemen hemen yalnızca yayınlarımızı bastırdığımız ilk yaz basım evinin de sahibiydi. İlk yaz basım evi zarar ettiği için yılbaşında kapamaya karar vermiş. Haziran 1980'de işçiler tasfiye edilmiş olarak basım evini kapamıştı. Faaliyeti durdurulduğu için 3 ay önce elektriğini kestirmiş, makineleri satışa çıkarmıştı. Basım evinin sahibi olmakla birlikte basım evine hemen hemen hiç uğramazdı. Sorumlu müdürü tarafından yönetilen basım evine, basılan kitaplar yasal süreci içerisinde Cumhuriyet Savcılığına, emniyete ve derlemeye verilmişti. Basım evinde basılan şeylerin sorumluluğu, basılan şeylerin yasal süreleri içerisinde yasada belirtilen yerlere verilmesinden ibarettir. Bu husus özenle yerine getirilmiş olduğu gibi bu basım evinde basılmış bulunan herhangi bir kitap hakkında da ne mahkemelerce verilmiş bir toplatma ne de sıkı yönetim komutanlıklarınca yayımlanmış yasaklama kararı vardı. Kardeşim İlhan aynı gün öğleye doğru ifadesi tamamlandıktan sonra benim bulunduğum nezarete getirildi. Orada bana verdiği ifadeyi yer yer özetledi ve özellikle basım eviyle ilgili hususları eksiksiz olarak ifadesine yazdırdığını söyledi. Bir sivil polis nezaretinde biz aynı gün öğleden sonra Mamak'ta Sıkı Yönetim Komutanlığı Halkla İlişkiler kısmına götürüldük. Oraya vardığımızda saat 15:10'du. Bir assubay saat 15'te adli müşavirlikten telefon edilerek artık yeni dosya alınmaması emredildiğini söyledi. Bizi getiren sivil polis nezaretinde yeniden emniyet sarayına getirildik ve geceyi gene 6. kattaki nezarette geçirdik. Ertesi sabah 9:30'da yeniden bu kez basın grubundan Ziya Bey'in nezaretinde sıkı yönetime getirildik. İlhan'a ait bir kitap, Engels, Doğan'ın Diyalektiği ve bana ait 3 kitap, Engels, Doğan'ın Diyalektiği, Lenin, Gençlik Üzerine, Stalin, Anarşizm mi, Sosyalizm mi ile ifademizi ve emniyetin yazısını içeren dosya, Sıkı Yönetim Komutanlığı Adli Müşavirliğine verildi. Burada dosya üzerinden inceleme ve incelemeyi yapan asker, yargıç tarafından gözaltına alma, serbest bırakma, görevsizlikle Cumhuriyet Savcılığına gönderme, dosyanın tamamlanması için yeniden emniyete iade etme gibi işlemler de yapılıyordu. Biz büyük bir olasılıkla Cumhuriyet Savcılığına gönderileceğimizi ama yasaklanmış olsa bile kitap bulundurmak suç sayılmadığı için de buradan takipsizlik kararı verilerek serbest bırakılacağımızı düşünüyorduk. Gözaltına alınmamızı gerektiren hiçbir neden yoktu. Bu düşünceler içerisinde beklemeye başladık. Kararın bir ya da en fazla 2 saat içerisinde çıkması doğaldı. Öğlene kadar bir karar çıkmadı. Saat 15'te bizi getiren polis memuru adli müşavirliğe giderek oradaki assubaydan bilgi almış. Assubay, yargıcın dosyayı incelemeye yeni başladığını söylemiş. Sonra saat 17'de yeniden uğradığında, yargıcın işi çıktığı için ayrıldığını ama döneceğini, akşam saat 20:30'a kadar kesin bir yanıt verilmiş olacağını belirtmiş. Saat 19'da ise bizi götüren polis memuru çağrılarak, yargıcın bugün gelemeyeceği söylenmiş. Ertesi sabah getirilmek üzere emniyete geri götürülmemiz istenmişti. O gece de emniyette aynı nezarette kaldık. Ertesi sabah yani 7 Kasım 1980 günü yeniden sıkı yönetime getirildik. Aynı gün orada akşama kadar bekletildik. Saat 17:30'da mesai saati bittikten sonra bizi getiren polis memuru adli müşavirliğe çağrıldı. Biraz sonra döndüğünde gözaltına alındığımızı söyledi. Her gözaltı yazısında genel olarak isnat edilen yasa maddesi yazılır. Polis memuruna sorduk. Hiçbir madde yazılı değil dedi. Yazıda gerekçe olarak yasak yayın bulundurmak yazılıydı. Cezaevi aynı garnizonda, içeride tepede bir yerdedir. Cezaevine götürülmemiz için bizi kapıda bekleyen amcam arabayla geldi. Eşim Rana da yanındaydı. Polis memuru nezaretinde İlhan ve ben yukarıda cezaevinin girişine yakın bir yerde indik. Ben birkaç kez cezaevine girip çıktığım için eşim bu tür girip çıkmalara alışkındı. Her zaman metin olmasını bilmişti. Arabadan indiğimizde eşim Rana'nın gözlerinden yaşlar aktığını gördük. İlhan gülerek, Rana abla dedi, seni ilk kez cezaevi kapısında ağlarken görüyorum. Rana, İlhan bu bana başka bir iş gibi geliyor dedi. Kendisini teselli ettik.